Kur'an Dostları. Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir günde tekrar bir araya getiren Yüce Rabbimize hamd ediyor. Bizleri bu güzel yolda, kutlu yolda en güzel ve en mükemmel örnek olan kullukta, ahlakta, adapta önderimiz, efendimiz, müjdecimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Değerli dostlar, bugün Kur'an Dostları programımızda çok değerli bir misafirimiz bizlerle birlikte olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Osman Egin Hocamız. İnşallah Kur'an-ı Kerim eğitimini konuşacağız. Bizleri kendine, bizleri kelamına muhatap kabul eden Yüce Rabbimiz, hayatta binbir imtihan hadiseleriyle karşı karşıya olan bizleri, kendi iç alemimizde ciddi bir şuur ve tefekkür iklimine girmek zorunda bırakır. Her şey beslenme ve terbiye kanununa tabi olduğu gibi, değerli dostlar, akıl ve hisler de din şuuru ve iman feyziyle beslenmeye, İlahi terbiye altına girmeye mecburdur. Aksi halde akıl ve hisler rehber olacağı yerde bazen dumura uğrar ve sahibini felakete yönlendirebilir. Bu hayat yolculuğunun meçhullerini malum kılan, sorularını çözüme kavuşturan, karanlıklarını aydınlatan, akıl ve kalp için her bakımdan tatminkar delilleri ihtiva eden yegane ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, insanoğluna evvela sen Allah'ın kulusun. Kur'an beyinesi yani apaçık delilleriyle yaşa. Kur'an'ın beyinesiyle öl. Telkininde bulunur. Ebedi huzura kavuşmanın yolunu gösteren, yerin ve göklerin lisanını duyuran. Kur'an-ı Kerim, insanoğluna zulmetten nura çıkarmak için kalbi paki Muhammediye indirilmiş ilahi bir kitaptır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun kalbinden aleme sergilenmiş olan Kur'an-ı Kerim, beşeriyetin en önemli iki nur kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim, kainatın yaratılış gayesini ve insanın varlık hikmetini beyan edip, kainattaki ilahi nizama ahenktar bir hayat yaşamamızı tebliğ eden bir ferman-ı ilahidir. Cenab-ı Hak ayeti celilelerde insan, Kur'an ve kainattaki ulvi mizana şu şekilde temas buyurmaktadır. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yaratıp beyanı talim etti. Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede evvela Kur'an'ı öğretip sonra da insanı yaratmasından bahsetmesi, yaratılış hikmetinin diğer bir ifadesidir. Bu ifade, insanın sair mahlukattan farklı olarak yaratılış gayesinin kulluk olduğunu bildirmekte ve aynı zamanda Kur'an karşısındaki mesuliyetimizi hatırlatmaktadır. Zira insanın gerçek haysiyet ve şerefi, Kur'an'la yaşadığı ve Kur'an'ın ahlakına büründüğü nispettedir. Bunun için de Rahman olan Allah, insanlarla alaka kurma lütfunda bulunmuş ve bunun için de kullarına en büyük emaneti olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar, sizden birisi eğer Rabbinin kendisiyle konuşmasını arzu ederse, Kur'an okusun. Kim Kur'an'ı öğrenir, öğretir ve içindekilerle amel ederse, Kur'an ona kıyamet gününde şefaat eder ve onu cennete götüren rehber olur. Ayrıca sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine her halükarda Kur'an'ın talimine gayret etme hususunda zirve bir numune olmuştur. Ki nitekim Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, bir gün mescide girdiğimde Peygamberimiz Efendimizin açlıktan karnına taş bağlamış olduğu halde ayakta Suffe ehline Kur'an okuttuğunu gördüm. İşte değerli dostlar, bugün programımızda Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimini konuşacağız. Çok değerli hocamız da gönülden zihne Kur'an öğretimi. Osman Egin hocamızla birlikteyiz. İstanbul Eğitim Merkezi. İstanbul Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürümüz. Aynı zamanda Kur'an eğitimi konusunda ülkemize Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla Kur'an eğitim ve öğretimi seminerleri veren çok değerli bir hocamız. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk Mustafa Hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkürler ediyorum. Programınız bereketli olsun inşallah.
İnşallah hocam. Sizinle daha da bereketlenecek. Kur'an'ı konuşacağız. Kur'an Dostları programımızda. Ama biz öncesinde isterseniz programımızın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını da temenni ederek sizin o güzel sesinizden Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah o güzel Kur'an'ımızı bir de sizin güzel sesinizden dinleyerek programımızı başlatalım. Hayırlara ve güzelliklere vesile olsun inşallah.
İnşallah.
Buyurun
i̇nşallah.
Değerli hocam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون صدق الله العظيم.
Allah kabul eylesin hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin.
Amin. Amin.
Evet değerli hocam. Okuduğunuz ayet-i kerimelerden bizlere biraz bahseder misiniz? Hangi ayet-i kerimeleri ve niçin okudunuz?
Evet Kur'an-ı Kerim'in değerli Mustafa hocam. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak onun hem lafzına hem manasına öyle güzel işlemiş ki bizim gönlümüze ve ruhumuza adeta hem lafzı hem manası güzellikler ilham ediyor.
Elhamdülillah.
Onu terennüm ederken adeta gönlümüz huzur buluyor. Okuduğumuz ayet-i kerimeler yine Cenab-ı Hakk'ın kudreti, azametine dair, celaletine dair ifadeler buyuruyor. Ve dünyanın nizamı ve sistemi üzerinde bize bir takım düşünmeye bizi davet ediyor, bizi
Kasas
çağırıyor.
Kasas suresinden ayetler değil mi?
Evet, Kasas suresinden okuduk ayet-i kerimeleri. Ve orada Cenab-ı Hak bizi çok kısa bir müddette olsa günlük yaşamımızda, o günlük yaşamın meşgalesinden, yoğunluğundan biraz sıyrılıp şu semaya bakmamızı, ondan sonra bugünün sonunda meydana gelen bir gece var. O gecede sükunet bulduğumuz, dinlendiğimiz o gecenin ya sona ermediğini düşünürsek, sona ermeyeceğini düşünürsek acaba ne yapabileceğimizi, bunu nasıl değiştirebileceğimizi bize soruyor.
Cenab-ı Hak insanı tefekküre davet ediyor.
Tefekküre davet ediyor ve kendi bizatihi kendi yaşamının içinde var olan, var olduğu halde her an her müddet onu hissettiği halde düşünemediği, düşünmeye zaman bulamadığı gerçek hakikatlerle alakalı. Şöyle küçük bir düşünün bakalım diyor. Eğer gün sona ermeseydi de gece olmasaydı nerede sükunet bulabilirdiniz? Ya. Ki zaten bilim adamları da diyor eğer gece başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Litesgünü fîhâ diyor gece için ki okuduğumuz ayet-i kerimelerde de geçiyor. Dolayısıyla bilim adamları da söylüyor. Yani gecede uyuduğumuz uyku, gecenin derinliklerinde, karanlıklarında uyuduğumuz bir saat uyku, gündüzün ışığın altında uyuduğunuz bin saat uykudan daha çok insana sağlık, sıhhat, afiyet veriyor. Bunun olmadığını düşünelim. İnsan oğlunun ömrü belki de beşte birine, dörtte birine iniyor. Şimdi bir dönüp bakmamızı, bir an da olsa bizden dönüp bakmamızı Cenab-ı Hak görmemizi, hem aklımızda, fikrimizde görmemizi, hem ruhumuzda görmemizi, hem de o bakan gözlerimizle görmemizi bizden arz ediyor, istiyor.
Peki değerli bu hocam, görme esnasında bir de programımız içerisinde bir konu başlığı verdik değerli dinleyicilerimize. Gönülden zihne Kur'an öğretimi.
Evet.
İsterseniz bununla da devam edelim. Gönülden zihne Kur'an öğretimi derken neyi kastediyoruz?
Evet. Şimdi tabii ben uzun yıllardır, yaklaşık 25 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu Kur'an öğretimiyle, özellikle Kur'an'ın tilavetiyle ilgili seminerler yapıyorum. Bu öğretime katkı sağlamaya çalışıyorum. Kur'an öğretiminde gördüğümüz problemleri de göz önünde bulundurarak, karşılaştığımız problemleri, meseleleri, müşkilatı da göz önünde bulundurarak böyle bir başlık atmayı, zat-ı halinizde böyle bir sohbet etmeyi yararlı gördüm. Açıkça ifade etmek gerekiyorsa. Çünkü Kur'an-ı Kerim öğretiminin temelinde iki şeyi ihmal ediyoruz biz. Bunlardan birinci adım gönlün eğitimi. Yani gönülden bu eğitimi yapmak. İsteyerek, arzu ederek. İteyeleyerek değil. Yani insanları böyle iterek, kakarak, efendim zorlayarak değil de böyle çekerek. Böyle kendine doğru çekerek bir eğitim yapmamız gerekirken biz bunun zıddını yapıyoruz. Böyle yapınca da Kur'an öğretimini icra ettiğimiz muhataplarımız üzerinde bir cazibe meydana gelmiyor. Şimdi mesela Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği hadisler var. Ondan sonra Abdullah İbni Muğaffel'in rivayet ettiği hadisler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an tilavetindeki tavrını anlatan. Mesela diyor ki bir rivayetinde İbni Muğaffel diyor ki semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yekra'ul Kur'an. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizatihi Kur'an okurken duydum, dinledim diyor. Hatta devenin üzerindeydi diyor. Devenin üzerindeydi. Hatta okuduğu surenin Fetih suresi ya da Fetih suresinden bir bölüm olduğunu. Ve huve yekra'u suratel fethi ev min suratil fethi diyor. Fetih suresini ya da Fetih suresinden bir bölüm okuyordu ama gördüğüm şey şuydu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okurken orada ve huve yekra'u kıraeten leyyineten diyor. Yani bir prensip koyuyor. Leyyin bir kıraat. Leyyin kıraattan biz şunu anlıyoruz değerli Mustafa hocam, değerli üstadım. Kıraatı insan terennüm ederken, okurken, tilavet ederken hem okuyan hem de dinleyen ondan haz almalıdır. Hı hı. Eskilerin, kadim ulemanın ifadesiyle huşu bulmalıdır. Huzur bulmalıdır, tefekkür edebilmelidir, tedebbür edebilmelidir, tezekkür edebilmelidir. Bunun da iki ucu var. Bir tanesi okuyan ondan haz alacak, bir de dinleyen ondan haz alacak. Yani okuyan ve dinleyenin haz aldığı formattaki bir tilavete biz Kur'an tilaveti diyebiliyoruz. Çok ilginç bir ifade daha var hadis-i şerifte geçen. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tilavetinden çok mutluydu. Ancak üzerinde bulunduğu deve de o tilavetten çok mutluydu. Hem yükünden mutlu hem de yükünün icra ettiği amelden de mutluydu. Biz bu hadisleri, hadis-i şerifleri genelde atlamışız. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bir amaca yönelik çalışıyoruz. Mesela hafızlarımıza hafızlık yaptırırken bir an önce o Kur'an'ı ezberlemelerini ondan arzu ediyoruz. Ki aslında bu da ezber kelimesi Farsça bir kelimedir. Aslında bakarsanız onun ezden demektir, ber de gönülden demektir. Ezber olunca gönülden bir iş yapmak anlamına geliyor. Demek ki onun için bu programı ifade ederken gönülden dedik, bu ezberi merkeze koyarak ezberden yapmalıyız.
Şimdi
evet muhterem hocam.
İsterseniz gönülden devam edelim.
Evet hocam.
Bu eğitimi gönle nasıl vereceğiz?
Bu eğitimi gönle çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Ancak adımları var. O teknik adımları bilmemiz gerekiyor değerli hocam. Bunlardan bir tanesi model oluşturmaktır. Rol model diyorlar günümüzde eğitimciler. Hı hı. Biz ona eski dilde, yani kadim kültürümüzde biz ona şey diyoruz. Numune-i imtisal. Numune-i imtisal. Yani çocuk gözlerini açtığında ya da Kur'an öğretimini arzuladığında onun önünde ona gösterebileceğimiz, ona okutabileceğimiz numune-i imtisaller olmalı. Ki bu bizde zaten mevcut var. O numune-i imtisali gördüğünde yavrumuz, çocuğumuz ya da bir muhatabımız, bir kardeşimiz ben böyle olmak istiyorum diye onu gönlünden geçirmelidir, arzu etmelidir.
Evet, konuyla alakalı geçtiğimiz haftaki programımızda, son dönemde, geçtiğimiz haftalarda Kur'an-ı Kerim güzel okumada Moskova'da dünya üçüncüsü olan Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Hafız Rıza Günay kardeşimizi, hocamızı misafir etmiştim.
Evet hocam.
O da bu sizin söylediğinizi teyit eder derecede bu Kur'an'a muhabbetiniz nasıl başladı diye sual ettiğimde bulunduğu beldede dayısının okumasıyla,
çok güzel,
yani ona karşı bir muhabbet beslediğini.
Çok güzel.
Kendisinin de dayısı gibi bir Kur'an okuyucusu, bir kari olmak istediğini ve İstanbul'a geldiğini, serüveninin de bu şekilde başladığını ifade ediyor.
Çok güzel.
Ki bizim zaten konuyla alakalı hani kari dediğimiz Kur'an okuyucusu çoğu arkadaşımızın aslında bu bahsettiğiniz numune-i imtisallerle bu yola çıktıklarını da görmekteyiz.
Çok güzel, çok güzel hocam. Şimdi değerli Mustafa hocam, bunu da aslında adımlarını eğitimciler olarak biz oluşturabiliriz. Ama bu işi çok becerdiğimizi, çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Çünkü daha çok böyle el yordamıyla, rastgele yaptığımız işlerdir bunlar bizim. Eğer biz bunun temeline sistematik bir yapı getirebilirsek, yine kadim kültürümüzde var olan o sistemli çalışmayı, disiplinli çalışmayı koyabilirsek, dolayısıyla bunu çok rahat yapabiliriz. Mesela bir insana, çok evet, özür diliyorum.
Evet,
bir insana sadece Kur'an öğretimi değil, herhangi bir bilgiyi öğretmek istiyorsak bununla ilgili iki adım oluşturmamız gerekir. Bunlardan bir tanesi ilgi uyandırmaktır ki sizin de ifade ettiğiniz o numune-i imtisal ile ilgi meydana getirilir. Ama bitmez. Bir de ihtiyaç hissettirmek gerekir. Yani ona insan bir ihtiyaç hissetmeli içerisinden. Yani ben bunu yapmalıyım, yapmak zorundayım, buna muhtacım diye gönlünden de zihninden de bunu geçirmesi gerekir. Hmm. Şimdi ihtiyaç hisseder ve ilgi de meydana gelirse ondan sonraki adım zaten kendiliğinden meydana gelir. Mesela günlük yaşamımızdan basit bir örnek verebilirim size.
Buyurun hocam.
Mesela insanlar günlük konuşmalarında mesela ablalarımız, kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz veya diğer o evlerin iaşesini temin etmekle mükellef olan erkek kardeşlerimiz mesela günlük yaşamlarında çocuklarının yanında konuşurken, sohbet ederken hep bir evleri olması gerektiğinden bahsederler. Sürekli evden bahseder. Evimiz olması lazım. Ev şöyle, ev kira mı, ev lojman mı, işte kendinizin mi vesaire, bu sürekli günlük konuşulur. Onun yanında duran çocuk hiçbir şey kelama katılmadan, söze katılmadan demek ki der ki dünyada en önemli şey bir eve sahip olmaktır. Mutlaka ev sahibi olmalıyız. Bakın buradan ihtiyaç hissediyor. Neden? Çünkü bütün insanlar ev sahibi olmaktan bahsediyor. Peki güzel, ihtiyaç hissetti. Nasıl? İlgi de olması lazım. Bu defa reklamlar devreye girer. Reklamlarda mesela çok güzel böyle saraylar gösterilir. Saraylar gösterdikten sonra mesela bir reklamın altına yazmışlar. Efendim herkesin saraylarda yaşama hakkı vardır. Biz onu size sunuyoruz derler. O reklamlar da o ilgiyi uyandırır. Sonra bir bakarsınız. Aylık 1000 lira kazanan, 1500 lira kazanan bir kardeşimiz 750 bin liralık bir eve girmiştir. Bakın tamamen zihni bağlanır insanın. Niye?
Gönlü
İhtiyaç hissettirdi, gönlünde bağlandı. İhtiyaç hissetti. İlgi de reklamlardan gelince. Peki daha sonra bir bakıyorsunuz beli bükülmüş. Biz bunun hakiki ve hak olan bir formatta mesela Kur'an öğretimiyle, diğer öğretimlerle alakalı da bunu sağlamalıyız. İhtiyaç hissettireceğiz ve o ilgiyi ortaya koyacağız. O ilginin ortaya konmasını numune-i imtisal dediğimiz modeller bize oluşturacaklar. İhtiyaç hissettirmeydeki kelam, günlük kelamlarımızda ve konuşmalarımızda subliminal bir şekilde, yani yavrularımıza direkt olarak değil, indirekt olarak onların farkında olmadan cümlelerin aralarında bizatihi sanki sohbet ederek, böyle konuşarak değil, onlara nasihat ederek değil, kendi konuşmalarımızda bunu ifade ettiğimizde onlar oradan alacaklar. Ha, demek ki bir insanın Kur'an-ı Kerim'i güzel okuması gerekir. Bir müminin, bir Müslümanın Kur'an'ı güzel okuması gerekir. Ona muhtaçtır, ona ihtiyacı vardır diye
bunun için bir çevre, yani Kur'an'ı bir çevreye ihtiyaç var mı?
Kur'an'ı bir çevreye de ihtiyaç olabilir. Şöyle söyleyeyim, yine o Kur'an'ı çevreden ne anladığımız ve o Kur'an'ı çevrenin
bu
ne ortaya koyduğu çok önemli.
Nerede tabii oluşturacağız?
Bak bir tek kişi bile oluşturabilir. Yani bir baba bile bunu oluşturabilir.
Mesela,
bir anne bile de
oluşturabilir. Buna bir misal verirseniz bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize de örnek olmuş olur.
Evet. Şimdi şöyle daha basit örnekleri verebilirim Mustafa hocam. Mesela bu bir hakikattir. Mesela yavrularımıza, çocuklarımıza hem Kur'an okumayla alakalı hem de dinin diğer ritüelleriyle alakalı, ibadetleriyle alakalı, günlük yapmamız gereken ibadetlerle alakalı bir kazanım sağlayamıyoruz, kazandıramıyoruz. Yani böyle bir ahlak kazandıramıyoruz. Hı hı. Mesela ne diyoruz? Ezan okununca yavrum kalk namazını kıl. Mesela bu cümleyi söylemeden bu çocuğun kalkıp namaz kılmasını ister miyiz, arzu eder miyiz? Ederiz.
Kesinlikle.
Peki neden yapmıyor? Temeli şudur değerli Mustafa hocam. Biz bu davranışları yaparken eğer huşu ile yapmıyorsak, huzur ile yapmıyorsak o çocuk onu görür. Örnek veriyorum, bir anne namaza durduğunda yavrusu onu izler, çocuğu onu izler. Eğer anne bir an önce bu namazdan kurtulmak üzere namazı kılıyorsa görür. Ha, demek ki der ki annem bundan kurtulmaya çalışıyor, öyleyse benim yapmama gerek yok.
Bir yük gibi.
Bir yük gibi algılarsa. Ama bir de anneyi görürse şöyle nasıl görür? Annemin en mutlu hali Rabbine döndüğü andır. Oraya döndüğünde ne yemeğin yanması aklına gelir, ne çocuğun ağlamasını işitir, ne başka bir ne komşunun kavgasını işitir. Oraya döndüğünde en mutlu, en huzurlu anıdır diye algılar ve onu görürse o zaman kendisi de bizatihi onu yapar. Şimdi Kur'an öğretimi de böyledir. Mesela bizim temel problemlerimizden, benim yaptığım hatalardan bir tanesini, bizim yaptığımız hatalardan bir tanesini söyleyeyim. Mesela biz Kur'an öğretimini anlatırken çok zor bir süreç olarak anlatırız çocuklarımıza. Zor olarak bahsettiğiniz bir davranışı, bir eylemi, bir ameli, bir başka muhatabınızdan isteme hakkımız var mıdır bizim?
Yok.
Dolayısıyla otomatikmen kopar.
Hı hı.
Onun için onun temelde insana bağlıdır. Bir baba eğer Kur'an tilavetiyle alakalı, Kur'an öğretimiyle alakalı onu en önemli bir görev ve en çok haz aldığı bir amel olarak icra ederse artık yavrumuz o alana girmiş demektir.
Şimdi buradan anladığımız kadarıyla işin aslında birinci kısmının anne babanın eğitimiyle başladığını
çok güzel,
ifade ediyorsunuz.
Çok güzel, çok güzel.
O zaman
güzel.
Kur'an eğitimi önce anne babayla başlıyor.
Kesinlikle. Kur'an öğretimi önce anne babayla başlar. Şöyle bir şey algılamasın dinleyicilerimiz. Her anne baba mutlaka çok güzel Kur'an okumalıdır değil. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Kur'an oku. Değil mi?
Evet.
Yani Kur'an okuyan olabilirsiniz. Ama Kur'an okuyan, Kur'an öğreten olabilirsiniz. Onlar da olamayabilirsiniz, hiç problemi. Kur'an'ı dinleyen olabilirsiniz ya da dinleyenin yanında bulunabilirsiniz. Yani dinlemeyi nitelikli yaptığınızda o sevgiyi kaliteli ortaya koyduğumuzda o da olabilir. Zaten günümüzdeki hele imkanlarımız bize Kur'an öğretimiyle de alakalı bütün imkanları, bütün fırsatları önümüze koyuyor. Yeter ki, değerli hocam şunu ifade etmek istiyorum. Yani yeter ki biz bunu gönül huzuru ile arzu edelim. Öyle arzu ettiğimizde etrafımızda hiçbir efendim nesne bulunmasa bize katkı sağlayacak bile Rabbimiz bize o ortamı sağlayacak imkanları, fırsatları bize sunar. Onu bizatihi gönülden arzu etmeliyiz. O arzu ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak onu bize lütfeder, ihsan eder diye düşünüyorum hocam.
Peki gönülden bunu arzu ettik. Bu arzu sonrasında yapmamız gereken sistematik bir program var mıdır?
Çok güzel bir soru. İmam Şafii Hazretleri ilmi 6 mertebeye ayrılır. El-ilm sittu meratibin der. Birincisine de der ki husnü sual.
Eyvallah.
Evet yani ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Suali güzel olursa artık cevabı yanınızı gelir.
Sordurana bakmak tabii, lazım hocam.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun değerli dostum. Çok sağ ol. Şimdi efendim ondan sonraki aşamada zaten yine insanın bizatihi yapısında var olan şeyler. İki şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi çocuklarımızla alakalı söyleyeyim. Bir tanesi çocuklarımızla alakalı kesinlikle konuşmayı azaltmamız gerekiyor.
Nasıl yani?
Yani emir formatında ve nehi formatında konuşmaları azaltmamız gerekiyor.
Çocuğumuzla
alakalı. Çinlilerin bir atasözü var. Çinliler diyor ki nasihat sadece vereni rahatlatır. Yani nasihat ne yapıyor? Nasihat ediyor. Ben görevimi yerine getirdim diyor ama muhatabımızda aksi yönde bir tecelli ortaya çıkarır. Mesela yine bizim bir sureden, bir ayet-i kerimeden kısaca bahsetmek gerekirse mesela aynı şeyi Cenab-ı Hak aslında Kur'an-ı Kerim'de bize indirekt yolla söylüyor. Mesela Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak görevlendiriyor peygamber olarak. Sonra diyor ki anlat bakalım. Bir müddet sonra Nuh Aleyhisselam'a sual ediyor Cenab-ı Hak. Diyor ki ne yaptın? Bir anlat bakalım ne ettin? Yani iman edenler oldu mu? Allah'a, senin Rabbine iman edenler, sana iman edenler oldu mu? Cevabı şöyledir Nuh Aleyhisselam'ın. Diyor ki Rabbi inni da'autu kavmi leylen ve nehara. Gece gündüz demedim çağırdım ya Rabbi. Orada Cenab-ı Hak aslında bir gizli bir soru var. Mahsuf bir soru var. Ne oldu? Deyince cevabi olarak Nuh Aleyhisselam diyor ki felem yezidhum du'ai illa firara. Ya Rabbi ben çağırdıkça, ben anlattıkça onlar uzaklaştılar. Öyleyse ne yapacağız? Yine az önce ifade ettiğimiz şeydir. Mesela insanın en dingin zamanında kendi isteğiyle ve arzusuyla çalışmasını sağlayacağız. O da iki şeyle olur muhterem hocam. Bir tanesi günü yani zamanı sistematik kullanma. Mesela bir günün neresinde çalışacağını ve neresinde çalışmayacağını bilmelidir bir birey.
Nerede çalışacağız, mesela, nerede çalışmayacağız?
Evet, mesela kadim kültürümüzden ben anlatayım size. Siz de bilirsiniz hocalarımızla.
Kadim kültürümüz derken parantez içinde doğru bir kültür olarak mı bunu ifade ediyoruz? Onu da değerli dinleyicilerimize
hatırlatalım. Tabii doğru bir kültür olarak ifade ediyoruz. Neden hocam? Çünkü bizim hocalarımıza...
Bazen böyle kadim kültürlerde tepki çeken noktalar da ifade edilir de. Fakat siz de dikkat ettiğim kadarıyla kadim kültür diye işin güzel taraflarından...
Tabii kadim kültürümüzde ben şunu kastederim. Mesela yakın tarihimizde çok uzak değil. Mesela Osmanlılar dönemindeki hıfz eğitiminden, hı-hı, Kur'an eğitiminden, medrese eğitiminden bahsederim. Mesela orada her şeyin adım adım giderler. Çok basit örnekleri vereyim değerli hocam. Mesela biz genelde ders hayırlı işlerimizi cuma günü yapmaya gayret ederiz. Hı-hı. Mesela Osmanlı medreselerinde derslere çarşamba günü başlanır.
Neden?
Talebe. Çünkü bir rivayet vardır. Rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çarşamba günü başlanıp da Cenab-ı Hakk'ın hayırlı bir iş
yani
için söylüyor.
Yani bugün başlayabiliriz.
Bugün başlayabiliriz. Nihayetine erdirmediği bir amel yoktur der mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah Allah. Mesela onu önemsiyorum. Diyor ki yani bakın bir derse başlama gününü bile tayin ediyor. Günün içerisinde ders çalışma zamanını bile tayin ediyor. Bir örnek verelim hocam. Mesela yine o bahsettiğimiz kültürde, kadim kültürde mesela talebelerimiz, yavrularımız ister Arapça okusunlar, ister Kur'an-ı Kerim okusunlar, ezber yapsınlar. Mesela yatmadan önce bir saat müzakere edilir. Niye yatmadan bir saat önce? Şimdi bugünkü bilimciler, eğitimciler onu ifade ediyorlar. Çünkü diyor zihin, hafıza uyuma esnasında da çalışmaya devam eder. Genelde hafıza yatmadan bir saat önce, yarım saat önce ne ile iştigal etmiş, ne ile meşgul olmuşsa uyuma esnasında onunla hep meşgul olur. Hmm. Şimdi bir insan yatmadan önce eğer Kur'an eğitimiyle, tilavetiyle meşgul olursa yattığında da o sayfayı mesela çalışmaya, o bilgiyi çalışmaya devam eder. Hatta zaman zaman bizim arkadaşlarımız ifade ederler. Akşam uğraştım. Dersimi yapamadım, anlayamadım, kavrayamadım. Yattım, sabah bir kalktım ki ders olmuş.
Bunun örneği bende çok.
Evet, sizde çok değil mi Mustafa Hocam?
Bunun sebebi hikmeti nedir? O bahsettiğiniz zihnin o saatten sonra dinginleşmesi mi?
İşte zamanın sistematik kullanılmasıdır. Hmm. Mesela yine örnekleri vereyim. Mesela yine bugünkü kültürümüzde çok farklı algılanır. Yemek yedikten sonra, mesela yemeğimizi yedikten sonra bir rahatlık çöktü, uykum geldi falan denir. Bu tamamen psikolojik bir şeydir ve doğru değildir. Çünkü hafıza ve zihin yemek yedikten sonra nasıl midemiz, kaslarımız o yediğimiz yemekten gıdalanıyorsa hafızamız da gıdalanır ve iyi çalışmaya başlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden bir yavrumuza günde 3 öğün yemek yeme yerine 6 öğün yemek versek ve o periyotları ayarlasak çok daha hızlı ezberler, çok daha rahat ezberler.
İlk defa duyuyorum.
Evet. Ama biz ne yapıyoruz mesela? Bunları çok bilemediğimiz için, teknik manada bunları çok iyi kavrayamadığımız için rastgele yapıyoruz. Bunlar mesela insana ne kadar katkı sağlar? %100 katkı sağlamaz. %5 katkı sağlar, %10 katkı sağlar. Mesela zamanı verimli kullan. Basit bir örnek vereyim. Siz bugün dersinizi sabah saat 9'da çalıştınız.
Evet.
Sonraki günde saat 9'da çalıştınız. Ondan sonraki günde saat 9'da çalıştınız. Dördüncü gün zihin kendisini hazırlayarak çalışma pozisyonuna geçer. Yani hazırım ben ver pozisyonuna geçer. Ama siz bugün dersinizi 9'da çalıştınız. Sonraki gün 7'de çalıştınız. Sonraki gün 6'da çalıştınız. Mesela hafıza bu bilgiyi almamaya gayret eder. Çünkü orada bir dengesizlik vardır. Yani sizin ne yaptığınız belli değil diyor. Dolayısıyla kapatır kapaklarını.
Alıcılar açılmaz.
Alıcılar açılmaz. Mesela öyle o bilgiyi aldığınızı zannedersiniz. Halbuki geçici belleğe onu koyar. Geçici bellekten kalıcı belleğe, kalıcı hafızaya aktarmaz. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Genelde hafızlık yapan öğrencilerimiz o pişmemiş sayfaları, Karadeniz'deki ifadeyle söyleyeyim ya da Erzurum'daki ifadeyle ham sayfaları problem etmezler. Onları çok kolay ezberlerler ama o daha önce ezberledikleri sayfalarda daha çok problem yaşarlar. Has dediğimiz sayfalarda, pişmiş sayfalarda. Neden? İki özelliği vardır. Bir tanesi onu bahsettiğimiz şekilde zihne atmıştır. Yani rastgele bir şekilde yapmıştır. İkincisi de onu ezberleme esnasında, çalışma esnasında isteyerek, arzu ederek ve içselleştirerek çalışmamıştır.
Peki bu içselleştirmeyi nasıl başaracak?
Bu içselleştirmeyi...
Bu zaman mefhumuyla alakalı mı?
zaman mefhumuyla alakalı, bir de zaman mefhumundan ziyade Mustafa Hocam bu işi yapma ahlakıyla alakalı, işi benimsemeyle alakalı. Mesela şöyle örnek vereyim ben size. Biz yavrumuza sen hafız olmalısın yavrum dememiz farklı bir şeydir. Bizi farklı neticelere götürür. Bizim çocuğumuzun bize baba ben hafızlık yapmak istiyorum demesi bizi farklı neticelere götürür. Evet. Bak ikincisinde zihin açıktır ve bekler. Çünkü işi ameli yapan o yavrumuzun kendisidir bizatihi. Diğerinde ise biz istiyoruz. Bizim hafızamız, zihnimiz başka bir şey düşünüyor. Ama onun zihni başka bir şey düşünüyor. Dolayısıyla orada işte içselleştirme problemi yaşarız Mustafa Hocam. Ama yavrumuz bize derse ki baba ben hafız olmak istiyorum, ben Arapça öğrenmek istiyorum dediğinde ondan sonraki adımlar teknik adımlardır.
O halde yavrumuza hafızını yapmak istiyorsak, eğer yapmasını istiyorsak çocuğumuza ben hafızlık yapmak istiyorum mu nasıl dedirtiriz?
İşte az önce bahsettiğimiz konu numune-i imtisal.
Numune-i imtisal.
Güzel modeller ortaya koymak yetmedi. O modellerin de hem işi güzel olmalı hem de kendi güzel olmalı.
Şimdi hocam bu numune-i imtisal dediğimiz yani modeller aslında malumunuz her insan doğuştan bir şahsiyete, bir karaktere hayran doğar. Eğer siz bu numune-i imtisalini doğru vermezseniz farklı şahsiyet ve karakterleri kendisine örnek alır ve onları kendisine model edinerek hayatta bir yer edinmeye çalışır. Bu bazen ekranlarda seyrettiği filanca sanatçı olabilir, filanca futbolcu olabilir, filanca şu, filanca bu. Çok yani güzel. Bunun adı çok olur. Ama yani bu aslında anne babanın neyle beslendiğiyle de alakalı. Evde anne baba neyi seyrediyor, neyle besleniyor?
Tabii, tabii.
Veya çok çocuğuna Kur'an dışında nelerle çocuğunu besliyor? Burada dikkat edecek hususlardan bir tanesi. Muhterem Üstadımızın güzel bir ifadesi var. Biz Kur'an'la ne kadar besleniyor ve çocuklarımızı ne kadar Kur'an'la besliyoruz. Yani onların maddi bir fiziki yapısı yanında manevi bir yapısı da var.
Çok güzel.
Hani fiziki olarak belki işte nüfus cüzdanlarında maddi anne babası olarak bizim isimlerimiz yazıyor belki ama acaba manevi anne babaları kim? Ruhları ne kadar besliyoruz?
Çok güzel, çok güzel hocam.
Yani numune-i imtisal konusunda da böyle bir durum söz konusu. O zaman altı çizilecek çok önemli hususlardan bir tanesi çocuklarımıza ve kendimize özellikle numune-i imtisaller ortaya çıkarmak.
Çok güzel hocam.
Bu numune-i imtisaller biraz daha açalım isterseniz.
Çok
nasıl
güzel hocam.
Başaracağız bunu? Numune-i imtisallerden gayemiz isim olarak ifade etmek gerekirse bir iki örnekle nasıl ifade edeceğiz?
Hocam. Allah razı olsun, ağzına sağlık. Yine enfes güzel sorular ve fevkalade yani
hocam,
sayfaları çok güzel açıyorsunuz.
O kadar akıcı güzel konuşuyorsunuz. Hani araya da girmek istemiyorum.
Estağfurullah.
Yani
çok
dinlemek
güzel.
Çok zevkli, çok istifadeli. O yüzden hani toplu bir şekilde bunu sormuş olayım sizden inşallah
şimdi,
cevabını
hocam,
istirham edeyim.
Çok güzel. Yani bunlar bizim elimizde çok rahat bir şekilde var olan şeyler. Hı-hı. Bizim onları bulmamız gerekiyor. Mesela basit bir örnek verelim değerli hocam. Hem anne baba yani numune-i imtisal güzel olmalı. Hem de işte o çocuğu meydana getiren anne babanın beslenmesine varıncaya kadar, o çocuğun beslenmesine varıncaya kadar oradaki adımlara çok dikkat etmeli. Onu ifade Hı-hı. ettiniz. Şimdi mesela İmam Gazali, genelde Gazali diyoruz. İmam Gazali'den de Gazali. İmam Gazali diyor ki çocuğun eğitimi yani onu sevdirme ya da sevmeme ile alakalıdır. Yani sevdirmemeyi de öğretebiliriz biz. Ana rahminde başlıyor. Bahsedilen konu budur. Şimdi iki boyutu var bunun. Bir tanesi maddi boyutu. Bunun o beslenme ile alakalıdır. O onun damarlarında oluşacak kanın meydana getirdiği o rızkın helal olmasıdır. Bu bizim çok yani ayrı bir konu. Hocalarımız onları ifade eder. İkincisi ise işte orada sevgiyi de orada öğretmektir. Mesela basit örnekler vereyim ben size değerli hocam. Ana rahminde nasıl başlıyor? Şimdi bizim bir kardeşimiz burada hamilelik dönemini Türkiye'de geçiriyor. Hı hı. Çocuğun doğmasına bir 10 gün kala Amerika'ya gidiyor ve doğumu Amerika'da gerçekleşiyor. Amerika'da gerçekleşiyor fakat doğduktan sonra çocukta herhangi bir tıbbi problem olmamasına rağmen susmuyor. O oradaki hastanelerde ki hemşireler çok böyle halim davranıyorlar, yumuşak, rakik davranıyorlar. Fakat çocuk bir türlü susmuyor. Bayağı uzun bir müddet ağlayınca problem oluyor. Ne yapalım? Susturamıyoruz diyorlar. Anne de rahatsızlanıyor. Başka bir yere alıyorlar anneyi. Akıllarına geliyor. Onlar hep İngilizce tabii ninniler söylüyorlar vesaire. Akıllarına geliyor, diyor ki burada çalışan bir Türk var. Onu bir çağıralım yani. Belki bunlarda başka bir adet mi vardır, ne vardır diye. Orada çalışan bir bayan kardeşimizi, Türkiye'den bir bayan kardeşimizi çağırıyorlar. Bayan kardeşimiz ona işte Türkçe ifadeyle uyu yavrum, tatlı yavrum, güzel yavrum deyince Rab diye kesiyor.
Nenni.
Evet, nenni. Çünkü bildiği bir dil duyuyor. Hamileliği boyunca orada konuşulan kelamı ana rahminde duyuyor. O kendini orada tamamen yabancı hissediyor. Duymadığı kelimeler, duymadığı kelam. Bir kelamı ana rahminde başlıyor. Mesela basit bir örnek vereyim ben değerli bacılarıma, değerli kardeşlerime. Eğer biz daha o yavrumuzu efendim meydana getirmeden onun Kur'an eğitimiyle alakalı, tilavetiyle alakalı, hıfzıyla alakalı bir planımız, programımız, projemiz varsa, hamilelik döneminde mesela bir kardeşimiz sürekli günde 2 saat, 3 saat, 4 saat Kur'an-ı Kerim dinlesin. Bakın zaman zaman böyle uç örnek gibi gözüken haberler duyuyoruz. 2 ayda hafız oldu. Mesela ben bir tane biliyorum. 53 günde hafız oldu.
Maşallah.
Ama 53 günde değil o. Annesi Kur'an kursu öğretmeni. Ve hamileliği boyunca günde 8 saat, 9 saat, 10 saat hep ders dinliyor. Talebelerinden rahmindeki, karnındaki yavru da, batındaki yavru da Kur'an dinliyor. Ondan sonra dünyaya geldikten sonra 6 yaşında, 7 yaşında. Mesela ben hafızımı 7 yaşında tamamladım.
Maşallah.
Hiç zorlanmadım. Mesela 11 sayfadan 9 sayfa aldım ben. Pişmemiş sayfa ve 20 sayfa yaptım. Zorlanmadım. Neden? Çünkü sürekli babam bu işle iştihal ediyor, ilgileniyor ve hem çocukluk döneminde hem diğer dönemlerde sürekli Kur'an-ı Kerim duyuyoruz. İşte eğitim oradan başlıyor. Bir tanesi anne baba onu arzu etmeli, istemeli, muradı olmalı. İkincisi de o ortamın içerisinde bulunmalı. Ondan sonrası yine dediğimiz gibi program yapılmalı. Yani son model bir araba elimizde var ama o arabayı kullanacak iyi bir şoföre ihtiyacımız var. Genelde biz ne yapıyoruz? Arabayı duvara çarpıyoruz. Duvara çarptıktan sonra arabayı duvara çarptık demiyoruz. Araba duvara çarptı diyoruz. Fail başka yerde. Yani sesi çıkmayanları genelde fail yapıyoruz biz. Ona dikkat etmek gerekiyor. O ortamın içine gireceksiniz. Nedir o? Ana rahminden bizatihi programını yapacaksınız. İşte mesela sesi güzel olan, Kur'an-ı Kerim'i güzel terennüm eden hafızlarımızı, karilerimizi dinlemek suretiyle o ortama gireceğiz. Ondan sonraki dönemde zamanı iyi kullanacağız. Bir de yaptığımız işle alakalı mesela çalışmalarımızı programlı yapacağız. Bu sadece Kur'an öğretimiyle ilgili değildir değerli Mustafa Hocam. Mesela örnek vereyim ben. Bizim çocuklarımız, yavrularımız Arapça da öğrenemiyorlar. Dün fırından bir ekmek almaya uğradım. Akşamüstü girdim fırına, selam verdim. Orada genç bir delikanlı. Ekmek alıyorum bak ama hiç güzel bakmıyor, gülmüyor. Ben de dedim ki kardeşim ya gül dedim yahu. Ya para vereceğim, para vereceğim sana gül dedim. Sonra arkadan hemen onun ustası koştu geldi. Dedi ki ya hocam bizim problemimiz var dedi bu arkadaşımızla. Hiç gülmüyor dedi. Hem de dedi gülsün diye benim dedi abimin oğlu bu dedi. Gülsün diye dedi böyle güzel olsun diye ben bunu İmam Hatip'e verdim. Sonra dedim ki o yavrumuza espri mahiyetine sordum tabii. Dedim ki İmam Hatip'i bitirdin mi? Dedi ki bitirdim. Şimdi dedi çalışıyorum fırında. Dedim bir soru. Soru şu. Sen mi İmam Hatip'i bitirdin? İmam Hatip mi seni bitirdi? Dedi ki hocam İmam Hatip beni bitirdi. Hocam dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben kendi adıma söylüyorum bunu. Bak bazen bir işi yaparken insanı o işten soğutabilirsiniz, alıkoyabilirsiniz. Şimdi örnek Arapça öğretimi. Mesela Arapça öğretimi çok kolay bir iştir. Hatta eskilerimiz der ki mesela hıfz süreci iğneyle kuyu kazmak, Arapça süreci de kazmayla kuyu kazmak gibidir derler bizim oralarda. Aslında öbürü de kazmayla, hatta kazmayla değil hatta vinçle kazmak gibidir. Yani bir efendim kepçeyle kazmak gibidir ama biz beceremeyince onu iğne zannederiz. Şimdi değerli hocam mesela dil öğretimini ters yapıyoruz. Biz Arapça demeyelim bununla da Türkçeyi konuşabiliyor muyuz sizinle şu anda rahatça konuşabiliyor muyuz? Konuşuyoruz. Peki biz bunu daha sonra mı öğrendik yoksa annemizin karnında mı öğrendik? Daha sonra öğrendik değil mi? Yani süreç oradan başladı ama daha sonra. Peki nasıl öğrendik? Adımları belli Mustafa Hocam. Bir, dinledik. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim küçük yavrularımızı, bebek daha. 8 aylık, 9 aylık. Annesi babası konuşmaya başlayınca ne yapar?
Dinler.
Ağzını açar ve dinler. Bak, öğrenmenin birinci adımı dinlemektir. Sonra ne yapar? İkinci adımını, sonra konuşmaya gayret eder. Üçüncü adımı okumaya gayret eder. Dördüncü adımı yazmaya gayret eder.
Biz tam tersinden başlıyoruz.
Tam tersinden başlıyoruz. Ben de Arapça öğrendim. Önce diyoruz yaz bakalım yavrum. Mesela Türkçemizde de öyle oluyor. Türkçede de önce veriyor. Bu harfi git diyor 40 kere yaz. Halbuki önce dinle, nitelikli dinleme mesela, o da etkilidir. Sonra konuş, sonra oku, sonra yaz. Mesela bizim köyün hafızasını ben biliyorum. Allah selamet versin. Mesela İbrahim amca hafızası çok iyi değildi fakat Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidip geldikten sonra bizim köydeki Almanca öğretmeninden daha iyi Almanca konuşmaya başladı. Niye? Çünkü orada dinledi. Hocam dinledi. Demek ki her öğretimde biz önce dinlemeyi başarmalıyız. Dinleme de nitelikli olmalıdır. Nitelikten birinci kastım muradımız da isteyerek ve arzu ederek olmalıdır.
İhtiyaç içerisinde.
Evet, isteyerek ve arzu ederek. Çok bir cümle arz edeyim müsaade buyurursanız eğer.
Estağfurullah, buyurun hocam.
Hocam, Kur'an öğretiminin temelinde de her şeyi güzel yapma vardır. Bakın şimdi bizim yine kadim kültür diyeyim. Kadim
eskimeyen kültürümüz.
Evet, eskimeyen kültür. Bak, mekanın en güzeli
cami.
Kur'an için ayrılmıştır değil mi? Peki zamanın en güzeli Kur'an için ayrılmıştır. Yazının en güzeli
Kur'an
için. Tabii Kur'an için ayrılmıştır. Ses en güzel tınısını Kur'an'da bulur. Yani dün şarkı söyler bir ne söylerseniz söyleyin. En güzel tını, çünkü ikisi de fıtridir. İkisini de Cenab-ı Hak yaratmıştır. Hatta mesela iki yapısı var mesela Kur'an-ı Kerim tilavetinin. Bir fıtri yapısı, ses yapısı. Bir de bildiğimiz planlanmış bir ses yapısı kullandığımız. Bakın hiçbir makamat öğrenmeyen bir yavru, bir çocuk Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladığında her ses değerini bulur, tınısını bulur. Dolayısıyla o estetik boyutunu da ihmal etmememiz gerekiyor. O estetik boyutunu ihmal etmezsek Kur'an öğretimi, diğer dini ilimler, ilahi ilimlerle alakalı bir zorlanma söz konusu değildir. Ama mevcut zamanda, mevcut anda yaptığımız, mesela yani ilahiyat fakültelerini bitiren yavrularımız bile soruyorum mesela bir imtihanlarda, hep mülakatlarda soruyorum. İlahiyat fakültesini bitirmiş, master yapmış. Ona diyorum ki nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Peki diyorum değerli kardeşim benim, bana Arapça İstanbul'dan geliyorum diyebilir misin? Bakın iki kelime. İstanbul'dan geliyorum. Peki nerelisin? Erzurumluyum. Ben Erzurumluyum de bakayım. Bak kalıyor. Sonra da çok ilginçtir değerli hocam. Muhatabımızı suçluyoruz. Diyoruz ki öğrenememiş. Aslında doğru cümle orada öğretememiş, öğretilmemiştir.
Öğretilememiş.
Tabii öğretilememiştir. Ama yine az önceki o araba kazasında da ifade ettiğimiz gibi araba çarptı. Yine muhataba diyoruz. Diyoruz ki öğrenememiş, anlamıyor. Anlatıyorum, anlamıyor. Ki bu da çok güzel bir ifade değil. Evet
hocam. Tabii konu konuyu açıyor. Çok da istifade etmemiz gereken noktalar var bu konuda özellikle.
Allah razı olsun.
Gönülden, zihni Kur'an öğretimi özlenen, beklenen, gönülden istifade edilmek istenen bir program, bir proje. Sizi aslında Kur'an okuyucusu ve hafız olan kardeşlerimiz, hocalarımız çok yakinen bilirler. Değerli dinleyicilerimizi de ben tekrar bir hatırlatayım.
Estağfurullah.
Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Eğitim Merkezi müdürü iken hem aynı zamanda hafızlık eğitimleri içerisinde seminerleriniz, çalışmalarınız, Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kur'an kursu hocalarımıza seminerleriniz olduğu gibi bunun yanında hafızlık eğitimi içerisinde hafızlık konusunda komisyon başkanlıkları da yaptınız Diyanet İşleri Başkanlığımızda ve şu an İstanbul'da ilk belki de Haseki Eğitim Merkezi olarak ifade edilen Haseki Eğitim Merkezi'nin tekrar inşallah
Mustafa Hocam
tam manasıyla inkişaf etmesiyle
İnşallah.
Güzel bir şekilde Hafız Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi olarak
İnşallah.
Herhalde ismi de
hocam. Evet.
Değişti. Ki Rabbim rahmet eylesin.
Amin.
Abdurrahman Amin. Gürses Hoca Efendi de çok özeldir, önemlidir. Yani numune-i imtisallerden bir
evet.
tanesidir.
Evet,
yani yaşamı, hayatı başlı başına yani bir Kur'an okuyucusu için ve Kur'an'a gönül veren insanlar için de okuması gereken bir hayattır. Ki konuyla alakalı Fatih Çollak hocamızın da bir çalışması vardır değerli dinleyicilerimize. Onu da buradan ifade etmiş olayım. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi yetiştirdiği talebelerle bugün varlığını korumakta. Aslında hocamızın çok da böyle eski kayıtları yok.
Tabii.
Bu bir nevi hocam yani insanların da vakıflaşması. Yani bir insanda hizmetleriyle, şahsiyetleriyle, karakterleriyle numune-i imtisal olmaları ve aynı zamanda vakıflaşmaları. Yani bugün eğer belki Abdurrahman Gürses hocamız Hafız İsmail Biçer, Hafız Fatih Çolla, Hafız Ramazan Pakdil, Hafız Osman Şahin gibi yani numune-i imtisal talebeler yetiştirmemiş olsaydı belki bugün hocamızın sadece adını biliyor olurduk. Fakat bugün hayatına kadar, en ufak noktasına kadar bazen araştırılmış olduğu noktaları görüyoruz. Onun adına belki sadakayı cariye olacak inşallah güzel bir hizmet içerisinde.
İnşallah.
Ki bir zamanlar eğitim verdiği, Haseki Eğitim Merkezi olarak ifade edilen ama bugün ismiyle de anılan, zikredilen nice eğitim merkezleri kuruldu. Bunlardan bir tanesi de ilk olarak Fatih Çollak hocamızın gene kurduğu Hafız Abdurrahman Gürses Kur'an Merkezi'ydi. Şimdi elhamdülillah bu Haseki Eğitim Merkezi aynı zamanda Hafız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile ilgili eğitim merkezi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın. İnşallah. Burada kimleri yetiştireceksiniz? Çok kısa bir şekilde hocam.
Şimdi hocam tabii bu Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi, Haseki Eğitim Merkezi Başbakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitim kurulu var. O eğitim kurulu kararıyla bizatihi bu imzalarla beraber oluşturulan bir eğitim merkezi. Yani Türkiye'deki 12 tane hizmet içi eğitim merkezinden daha sonra inşallah dini yüksek ihtisas eğitim merkezi olacak. Bu eğitim merkezimiz oluşturulan bir eğitim merkezi. Tabii buna katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Siz de zikrettiniz. Aynen. Hafız Osman Şahin hocamız bunun efendim vanilerinden, bu işin planlayıcı aşamasında bulunan ki Musaflar İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız oldu. Hafız Osman Şahin hocamız.
Eskimeyen Fatih Camii İmam Hatibi.
Evet.
İsmi de ne kadar güzel hocam. Yani babanın aslında evladına verdiği bir hedef.
Bahsettiğimiz konu.
Bahsettiğimiz konuda da çok alakalı. Yani biz değerli dostlar Hafız Osman Şahin diyoruz ama ismi Hafız Osman.
Hafız Osman Şahin.
Hafız Osman. Evet. Yani bir de ünvanı var tabii. Hafız Osman evet. Şahin ifade ettiniz. Babanın da evladına ismiyle de hedef koyması hocam.
Tabii müthiş. Hepsi adım adım hocam. Yine değerli başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız da aynı zamanda bu eğitim merkezinin bu isimle anılmasını özellikle. Mesela Antep'te açılan Nurettin Muhtar Çınar hocamızın adına bir eğitim merkezi açıldı. Hı-hı. Bu aynı zamanda o numuneyi imtisal olan hocalarımızı mekanlarda onların isimlerinden de zikrederek kimdir bu diye bir sual meydana getirmek ve o sualle beraber de o soran insanlara bunun numuneyi imtisal olduklarını böyle bir amacı, böyle bir hedefi vardır. Şimdi aynı zamanda bizim yine Mustafa Hocam yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan yeni çıkan bir çalışmamız oldu hafızlıkla alakalı. Hafızlık Risalesi diye değerli üstadım, değerli dostum Hüseyin Öresin hocamla beraber kaleme aldığımız. O da yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan ki bu o alanla alakalı ciddi anlamda yazılan ilk çalışmadır bu Hafızlık Risalesi.
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan bunu
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan o da evet yayınlarımızdan temin edebiliriz onu hocam.
Aynı zamanda Diyanet TV'de de bir çalışmanız var Kur'an eğitim ve
öğretimle ilgili. Diyanet'te de evet.
TRT Diyanet'te
evet,
de.
Evet hocam orada da Kur'an öğreniyorum adlı bir program yapıyoruz.
Hangi vakitlerde hocam?
Her gün saat 10'da yayınlanıyor.
Her gün saat evet. 10'da TRT Diyanet'te Zat-ı Ali'nizin evet. O güzel derslerinden evet. Sunumunu
istifade ediyor. Ritim yani Kur'an-ı Kerim'in harflerini, isimlerini dahi ritimle öğrenerek. Yani gönülle önce o ritim fıtri bir duygudur, tabii bir duygudur. Dolayısıyla o şey formatta daha sonra Kur'an-ı Kerim okumaya geçildiğinde de daha rahatlıkla, kolaylıkla okunabilmesi için
ben bu,
ritimle öğrettiğimiz
tabii
bir Kur'an-ı Kerim
programı.
Değerli dinleyicilerimiz
son dakikalarda onu da paylaşmak isterim. Mesela bizim mahtum Muhammed Yusuf'la da ilgileniyorsunuz.
Estağfurullah.
Yani daha öncesinden hani biz evladım Kur'an oku hadi Kur'an eğitimine başlayalım dediğimiz zaman uykusunun geldiğine şahitlik ederdik.
Evet.
Ama sizin eğitim ve öğretiminizle o Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu o güzel talimle delikanlının gönlünü almanız, gönülden zihne bir eğitimle yani bir ayeti belki zor okurken bugün günde 150 sayfaya yakın
200 sayfa Kur'an-ı Kerim
200 sayfaya yakın Kur'an yani kendisi bunu isteyerek okuyor. Hatta geçen gün arkadaşlar ifade ediyorlar Kur'an çalışmaya kendisi artık sabah erkenden kalkıyor sabah namazından sonra kendisi derse geçiyor bahsettiğiniz gibi hani ben örneğin aslında yani burada da zikredilmesi
evet,
çalışmaları da örnek tutması adına ifade ediyorum
elhamdülillah hocam.
Yani gayet güzel bir çalışma gayet güzel bir program gayet güzel sistematik bir proje ve sizin ilginiz alakanızda onunla göstermiş olduğunuz muhabbette onu daha da bir tetikliyor. Daha da bir gayrete vesile ediyor. Kendisi uyumak isterken mesela şu an kendisi elinde olmadan uyusa bile uyandırmadığınızda sizi uyarıyor. Neden ben uyandırmadın? Dersim geçti diyor.
Elhamdülillah. Elhamdülillah
yani, hocam. Cenab-ı Hak razı olsun inşallah. Amin. Hocam, amin hocam, bu eğitimi de inşallah sizinle konuşalım arzu ediyorum. Bu sistematik eğitim içerisinde i̇nşallah. Hafızlık Risalesini de burada değerli dostlarımızla, Kur'an dostlarıyla, Kur'an dostları programımızda inşallah,
inşallah
paylaşalım
i̇nşallah
ki hayırlara, i̇nşallah. Güzelliklere vesile olsun.
İnşallah.
Ayağınıza, yüreğinize sağlık.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat, bir imkan olarak değerlendiriyorum ben bunu. Böyle
elhamdülillah.
Bir
İnşallah istifade olur değerli hocam.
Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Sonra da vesile olan siz değerli dostlarıma, değerli hocalarıma şükranlarımı arz ediyorum. Aynı zamanda bu müesseselerin oluşmasına katkı sağlayan merhum ya da şu anda yaşayan hocalarımıza da hem rahmet diliyorum ki rahmet zaten canlılar içinde, yaşayanlar içinde daha çok ihtiyacı olan bir kavramdır. Onlardan da Cenab-ı Hak razı olsun. Hizmetlerinizin devamını temenni ediyorum Mustafa hocam. Allah razı olsun.
Rabbim razı olsun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Amin. Rabbim sağ ümmeti Muhammed'i sizlerden çalışmalarınıza müstefide eylesin evet, inşallah. Değerli dostlar, İstanbul Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürümüz Hafız Osman Egin hocamızla birlikteydik. Efendim inşallah istifadeye vesile olur. Gönüllerimize inşirah veren hoş bir sohbet olmuştur. Tekrar Kur'an Dostları programında bir ve beraber olana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık efendim.
Erkam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Dostları programını dinlediniz.